You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Türkiye'nin Avustralya'daki Büyükelçisi Korhan Karakoç'la birlikteyiz. Korhan Bey, SBS Türkçe programı yayınına hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Korhan Bey, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılını bitirdik. Bu konuda Türkiye'de çeşitli anma törenleri düzenleniyor. Türkiye'nin Avustralya'daki temsilciliklerinde anma törenleri yapılacak mı, gerçekleştirilecek mi? Nasıl bir program düşünüyorsunuz?
Tabii ben öncelikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Avustralya Türk toplumunu saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ve bu vesileyle yine 15 Temmuz 2016 gecesinde ve bilahare terörle mücadele operasyonlarımızda hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Avustralya'da tabii ki bu günü çeşitli etkinliklerle anacağız. Canberra'da Büyükelçiliğimizde 15 Temmuz günü saat 1'de bir anma etkinliğimiz olacak. Sydney ve Melbourne başkonsolosluklarımız da keza aynı şekilde etkinlikler düzenleyecekler. Toplumumuzun değerli mensuplarını bu etkinliklere bekliyoruz. Çünkü açıkçası bu darbe girişiminin 3. yılını idrak ettiğimiz bu zamanda hakikaten dünyada eşine az rastlanır bir direnişin de gururunu yaşıyoruz. Bu bir demokrasi mücadelesiydi ve Türk halkı bunu en iyi şekilde, bu sınavı en iyi şekilde verdi. Dolayısıyla bu mücadelemizin sürdüğünü herkese göstermek açısından toplumumuzun bu etkinliklere katılımını önemsiyoruz.
Türkiye'nin mücadelesi sürüyor dediniz. Türkiye'de davalar da sürüyor, yeni soruşturmalar, gözaltılar da oluyor ve Türkiye ittifak halinde olduğu, çalıştığı ülkeler de var. Ama aynı zamanda Türkiye'nin mücadelesini belki de kabul etmeyen ülkeler de var. Mesela Türkiye, Amerika'yı henüz bu girişimin, bu darbe girişiminin Fethullah Gülen yapılanması olarak adlandırılan hareket nedeniyle olduğuna ikna edemedi. Bu durum Avustralya'da nasıl? Avustralya devleti nasıl bakıyor Türkiye'nin bu mücadelesine?
Tabii. Şimdi yani ülkemizde bu mücadelenin devamı için gerekli siyasi irade, dayanışma ve birlik mevcut. Bir kere bunu teslim etmemiz lazım. Ben esasen bu ortak evrensel değerleri paylaştığımız Avustralya hükümetine de 15 Temmuz gecesinin hemen ertesinde hükümetimize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Tabii Avustralya şeyinden bakarsak, merceğinden bakarsak FETÖ'nün okulları ki bildiğim kadarıyla sayıları 12. Halen bu ülkede faaliyetlerine devam ediyorlar. Her ne kadar öğrenci sayılarının düştüğünü tespit etsek de bir şekilde varlıklarını sürdürebiliyorlar. Avustralya makamlarıyla sürekli bu konuda irtibat halindeyiz. Tabii bu kişilerin Avustralya vatandaşı olmaları bir noktada bazen Avustralya hükümetinin de adım atmasını zorlaştırıyor. Çünkü sonuç itibariyle diyorlar ki karşımızda Avustralya vatandaşlığı olan, Avustralya kanunlarına halel getirecek bir eylemde bulunmayan insanlar var. Bunlara karşı bizim herhangi bir şey içinde, hareket içinde olmamız kanunlar mevzuat çerçevesinde mümkün değil. Ama biz de kendilerine sürekli olarak bu yapının gerçek niyetini, bu yapının bir eğitim hareketi kısvesi altında neye hizmet ettiğini anlatmaya devam ediyoruz. Ve şunu da söyleyebilirim ki yaptığımız temaslar sonucunda Avustralya hükümeti yetkililerinin, genel olarak Avustralya yetkililerinin daha bir farkındalık içinde olduklarını tespit etmeye başladık. En azından bu yapının Avustralya'daki mevzuattaki boşluklardan istifade ederek kendi menfaatine hareketler içine girmemesi için gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Bu konuda da bazı önlemler aldıklarını müşahede ediyoruz. Dolayısıyla ben Avustralya makamlarının orta ve uzun vadede tam anlamıyla bu yapının o bir yarattığı tehdidi tam olarak kavrayacağına inanıyorum.
Aldığı önlemler dediniz, onlar nedir?
Bizim için önemli olan bu yapının Avustralya mevzuatındaki bazı hususları istismar etmesi. Biz şimdi Avustralya makamlarına bu tür istismarların önüne geçmesi için bazen örnekler de veriyoruz. Bunları burada tek tek saymayacağım ama hepimizin tahmin edebileceği gibi bu yapının bir şeyi de Türkiye'deki tecrübemizde de bunu gördük. Bu yapı sistemin içerisindeki, mevzuatın içerisindeki boşluklardan istifade edip bir şekilde sızabilen bir yapı. Bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla onlar da bu spesifik örnekler üzerinden gittikleri vakit zaten bu yapının belki de ileride buradaki yaşam damarlarını sektör yaratacak önlemleri alacaklarını söylüyorlar.
Peki Türkiye'nin başka ne beklentileri var Avustralya hükümetinden?
Biz Avustralya hükümetine dediğim gibi 15 Temmuz'un hemen ertesinde bize verdiği destekten ötürü müşrikiz. Ama bunu Avustralya vatandaşı olsun olmasın buradaki FETÖ yapılanmasının tamamen durdurulması için beklentimiz hala geçerlidir. Bunun ama çok kısa vadede olamayacağını da teslim ediyoruz. Ama dediğim gibi uzun vadede, orta vadede, uzun vadede bizim en büyük beklentimiz bu yapıların tamamen ortadan kaldırılması olacaktır.
Peki Korhan Bey, Avustralya Devleti'nden iadesini beklediğiniz kişi sayısı kaç acaba?
Resmi olarak şu ana kadar talepte bulunduğumuz iki kişi var. Önde gelen iki kişi. Henüz gerekli süreci tamamlayamadıkları yanıtını aldık. Sabırla bekliyoruz.
Peki efendim, ikili ilişkilere dönecek olursak, siz burada göreve başladığınızda bir de kriz patladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anzak askerleri için sarf ettiği sözler üzerine bir sabah erkenden dış işlerine çağrıldınız. Orada ikili ilişkiler üzerine ilk izlenimleriniz nasıl oldu?
Şimdi öncelikle o spesifik olaydan bahsetmem gerekirse, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerinin yanlış yorumlandığı ve yanlış aksettirildiği konusunda Avustralya makamlarıyla çeşitli temaslar gerçekleştirdik ve bu kısa sürede de bu yanlış anlamayı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın anlamından çıkartılarak Avustralya'da medyaya biraz da sunulan ifadelerinin doğru şekilde anlanmasını sağladık. Ben bu konuda da gene teşekkür ediyorum. Çünkü yaptığımız açıklamaları yeterli buldular. Ve biz bu tatsız şeyi geride bıraktık. Şimdi önümüzde tabii ikili ilişkileri geliştirmek için her iki ülkede de seçim süreçleri tamamlandı. Dolayısıyla önümüzde bir 3-4 yıllık zaman var. Biz Türk hükümeti bu zaman zarfında Avustralya ile ilişkilerini daha da ileri götürmek konusunda kararlı. Sayın Bakanımızı, Dışişleri Bakanımızı önümüzdeki dönemde Avustralya'da ağırlamayı öngörüyoruz.
Şimdi onu soracaktım size, affedersiniz sözünüzü kestim. Hı hı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avustralya'yı ziyaret edecek. Ne zaman ziyaret edecek ve hangi sebeple?
Tarih konusunda daha henüz tam bir netlik yok. Ama bunu açıkçası en kısa sürede yapmak istiyoruz. Bu konuda düşüncemiz tamdır. Konularımız tabii ki esas itibariyle Sayın Bakanımız tabii ki Avustralya bizim uluslararası platformlarda ve terörle mücadelede önemli bir ortağımız. Tabii ki terörle mücadele konularını ele alacaktır ama bizim için ekonomik dosyalar da ziyadesiyle öneme sahip. Şimdi şeye baktığımızda, ikili ilişkilerin seyrine baktığımızda örneğin Karma Ekonomik Komisyon toplantısını 10 yıldır yapamıyoruz. Aynı şekilde sivil savunma işbirliği toplantısını uzun bir süredir yapamıyoruz. Sayın Bakanımız buraya geldiğinde inşallah bu toplantıları en kısa sürede gerçekleştirebilecek önerilerle ve niyetle gelecek, daha da önemlisi. Çünkü bir yandan ikili ilişkilerin özellikle ekonomik, ticari ve sivil savunma ayağını canlandırırken bir yandan da Sayın Cumhurbaşkanımızın müstakbel ziyaretinin hazırlıklarını da yapmamız gerekiyor. Onu da inşallah 2020 yılının ilk yarısında gerçekleştirmek arzusundayız.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, evet, Avustralya'yı ziyaret edecek.
Evet, inşallah 2020'nin ilk yarısı için planlamamız var. Daha önce de sizlerle konuştuğumuzda yanılmıyorsam ifade etmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımızı Türk Hava Yolları ile birlikte buraya getirmek en büyük temennimiz.
Dolayısıyla Türk Hava Yolları'nın da 2020'nin ilk yarısında Avustralya'ya uçuşlarını başlatacağını müjdesini verebiliriz, öyle mi?
En azından Sayın Cumhurbaşkanımız buraya geldiğinde bu müjdeyi vereceğine inanıyorum ben.
Korhan Bey, teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz size.
Sağ olun, iyi günler diliyorum. Sağ olun.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.